Merhaba, hoş geldiniz TGNT FM'de. Yine öğle sonrasında buluştuk. Hepinize güzel bir öğle sonrası diliyoruz. Günün yoğunluğu, yorgunluğu umarım yavaş yavaş geride kalıyordur. Bulunduğunuz iş icabı artıyorsa eğer, kolaylıklar diliyoruz. Dinlenme fırsatı bulacaksanız eğer, bizim de kulaklarımızı çınlatın. Arada canlı yayındayız. Ciddi anlamda riskli işlerden biri canlı yayın. Kolay değil. Her an her şey olabilir. Biz her şeye her an hazır ve açık bir şekilde bekliyoruz. İnşallah güzel geçer hepimiz için. Keyifli, güzel olmasını diliyoruz. Ana kumanda masamızda sevgili Serhat bizimle. Ben Hülya Dizgin. Saat boyunca sizinle olacağım. Bugün Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci bizimle birlikte olacak. Yine kendisiyle padişahların nikahlarından konuşacağız. Hep tartışılır, bir padişah nasıl evlenilir, nasıl bu kadar çok eşi olabilir, bunların detayları nelerdir, her biriyle evli midir, nasıldır kural, hukuk nasıl işler, detayları bu programda bulacaksınız. Sorularınız varsa sorularınızı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili gelecek olan soruları cevaplayacağız efendim. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr posta adresimiz. 3929'a da tgrtfm yazdıktan sonra bir boşluk bırakıp mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Faturalı hatlarda 2 mesaj, kontörlü hatlarda ise 4 kontörle ücretlendirilecek göndereceğiniz mesajlar. Geçmişe döneceğiz ama tabii ki bugünden de bahsedeceğiz. Size bugünden notlar aktarmaya da çalışacağız elimizden geldiğince efendim. Bu notlar içinde özellikle şu dakika itibariyle bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize uzun kış gecelerinde abur cuburdan kurtulmanın yolları da var. Bugünkü gazetelerden birinde beslenme ve diyet uzmanı Sevil Naz Can yazmış. Uzun kış gecelerinde artan abur cubur tüketimini nasıl düzeltebilir, toparlayabiliriz? İşte cipsler, hazır pastane ürünleri yerine yağsız patlamış mısır, kestane tercih edebiliriz. Gazlı içecekler yerine salep, boza tercih edebiliriz. Çikolata, şekerleme yerine ise belki biraz şaşıracaksınız ama bir yaz çağrışımı yapacak sizde. Dondurma bile tercih edebilirmişiz. Havaların soğumasıyla birlikte kendini koruma altına almak isteyen metabolizmamız enerji harcamaktan uzak bir hale geldi. Hani kışın neden kilo alıyoruzun açıklaması da burada saklı aslında. Yağ dokusunu korumayı tercih ediyor vücudumuz. Bu nedenle de sürekli bir yeme hissi, özellikle basit karbonhidrat içeren tatlılar, şekerler, hamurlu gıdalar tercih ediliyor. Gecelerin uzaması, hareketin azalması, evde geçirilen zamanın artması bir araya gelince abur cubur tüketimi de iyiden iyiye artıyor. Genellikle kış aylarında pek çok kişide depresyon halinin artmış olması, gün ışığından daha az istifade etmemizle kaynaklı depresyon hissinin artmış olması da bizi iyiden iyiye yemeye içmeye yönlendiriyor. Abur cubur tüketimini azaltmak için yemek sıklığı ve saat düzenine dikkat etmek lazım. Uzun süren açlıktan sonra kan şekerimiz iyice düşecek. Dolayısıyla tatlı ve karbonhidratlı gıda tüketimi artacaktır. Kan şekerini dengede tutmak için 3 saati geçmeyecek şekilde ana ve ara öğünleri düzeltmek lazımmış. Tatlı, şeker, hamur işi, gofret, bisküvi gibi kan şekerinde hızlı değişikliklere yol açan ve daha fazla tatlı yemeye ihtiyaç duyuran gıdaları bir kenara bırakmak lazım. Onun yerine kuru meyveleri, kepekli bisküvileri, krakerleri tercih edebiliriz. Yine bununla birlikte cips, kuru yemiş, pastane ürünlerinden uzak durmak lazım. 100 gram cips, ortalama 30 gram yağ, 10 gram doymuş yağ, 3 gram trans yağ, 3 gram tuz, yaklaşık da hepimizin anlayacağı, bilmesi gereken 500-550 kalori içeriyor. Onun yerine tercih edeceklerimiz salep, ve boza olmalıymış. Hem bağırsak çalıştıran, öksürük, bronşite, bağışıklık sistemine iyi gelen salebin bizi rahatlatan bir etkisi de var bir taraftan. Yine bozada darı, su, şeker var. O da kış mevsiminde tüketilebilir. Gazlı içecekler yerine bunları kullanmak en iyisi. Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Çok merhabalar.
Üşüdünüz mü?
Yok. O kadar soğuk değil.
Dışarısı değil bugün. Dışarısı değil mi? Biraz iyi. Da lodosun etkisiyle herhalde. Bugün sevgili dinleyicilerimizle padişah eşlerini ve padişah haremini daha doğrusu konuşacağız. Nasıl evlenirlerdi? Kaç eşleri olurdu? Bu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Televizyonda yaptığımız programlarda da hemen her programda falanca padişahın kaç eşi vardı? Filanca padişahın şu kadar eşi olduğu doğru mudur gibi sorular geliyor. Bir kere bir padişahın eşi olması ne demek? Yani saraydaki her kadın annesi hariç, her kadın padişahın eşi ya da eş adayı mıdır?
Şimdi efendim, Osmanlı cemiyetinde her evde kadınların yaşadığı bir bölüm vardır. Buraya harem denir. Buraya yabancı erkekler giremez. Sadece evin erkeği girebilir. Akşam hareme çekilir, orada dinlenir. Bir de selamlık kısmı vardır. Bu selamlık kısmı evin reisinin, erkeklerin erkek misafirleri kabul ettiği yerdir. Çalışma ofisi gibi bir yerdir. Buraya da yabancı kadınlar girmez. Şimdi bir kere bunu bildikten sonra sarayın da bir harem, bir de selamlık kısmı var. Sarayın harem kısmına harem deniyor ama selamlık kısmına enderun denir, birun denir, mabeyn denir, çeşitli isimler almıştır. Padişah burada saray görevlileriyle beraber çalışır, davetlileri kabul eder, çeşitli faaliyetlerde bulunur. Oraya kadınlardan hiç kimse giremez. Oranın halkından olan erkekler de hareme giremez. Harem padişahın evi, rezidansı pozisyonundadır. Şimdi padişahın hanımları kimlerdir? Haremde kimler vardır? Şimdi harem padişahın evi olduğuna göre burada çalışan hanımlar olması lazım. Erkekler burada çalışamaz. Haremin çeşitli işleri var. Kileri var. Hamamı var. Efendim, elbiseleri muhafaza ettiği çamaşırhanesi var. Hazine dairesi
mutfak
var.
Mutfak yok ama.
Mutfağı var. Küçük mutfağı var haremin.
Ama yemekler herhalde şöyle, genelde orada pişmiyor.
Şöyle. Şimdi sarayın bir büyük mutfağı var. Bugün Topkapı Sarayı'nı gezenler görebiliyor. Girişte sağ taraftadır. Orada çok büyük mutfaklarda çok büyük bir ölçüde yemek pişer. Hem saray görevlilerine hem saraya iş için gelenlere yemek verilir. Hem de buradan hareme ve başkalarının giremediği padişah ofislerine yemekler
Hangi
gider.
Hangi yemekler mi gider?
Yani aynı yemekler gider.
Mesela bulgur pilavı padişah pişer. Gitmez. Padişah hariç hareme.
Ha, tabii aynı yemekler gider. Ancak padişahın ayrı bir haremi, mutfağı vardır. Buraya kuşhane derler. Padişah yemeği husus olarak burada hazırlanır.
Piştiği için mi kuşhane?
Evet, kuşhane az piştiği için. Küçük kaplara konur, mühürlenir, ağzı sarılıp, meşinlere sarılıp mühürlenir ve bunu devamlı başında itimada şayan kimseler bulunur. Padişahın önüne yemekler mühürlü olarak gelir.
Akşam yemekleri.
Evet, zehirlenme ihtimali biner. Şimdi haremin yanı şu da var. Tabii haremde dışarıdan yemek geliyor ama haremde hiç mi midesi kazınanlar bir şey yiyemeyecekler?
Ya da o günkü menüyü beğenmemiş.
Hafif mutfaklar vardır, hafif mutfak derler. Kahvaltı mutfağı gibi. Orada reçeller bulunur, turşular bulunur, kavurmalar bulunur. Yani hafif mutfak bir kahvaltı hazırlayabilecek şeyler
soğuk.
Bulunur. Evet, soğuk.
Soğuk büfe.
Bunlar bütün evlerde vardır eskiden. Bir büyük mutfak vardı, bir de hafif mutfak vardır. Bu hafif mutfakta istediklerini hazırlayıp yiyebilirler veya ekstradan birisine bir şey vermek icap eder.
Çay, kahve vesaire.
Tabii her şey. Çay, kahve zaten. Kahve tamam. Öteden beri var ama çay zaten bize çok sonradan girdi.
Ben içecek anlamında söylüyorum, dil alışkanlığı.
Şimdi bütün bu şerbetler falan da orada hazırlanır. Hı-hı. Yani o hafif mutfakta hazırlanır. Şerbetler, kahveler orada hazırlanır. Şimdi haremde çalışan kadınlara ihtiyaç var. Kimdir bunlar? Bunlar savaşta esir edilen hanımlardır. Veya çeşitli sebeplerle esir olmuş hanımlardır. Kölelik var o zaman malum cemiyette. Bunlar hareme alınır. Kimler alınır? Tabii hareme girmeye layık olanlar. Fiziği düzgün, zekası yerinde, edebi terbiyesi oturması kalkmasını bilenler alınır. Fakat bununla da kalınmaz, sarayda terbiye edilir. Bunlara okuma yazma öğretilir, oturmasını kalkması öğretilir, dini bilgiler verilir. Ve ondan sonra bunlar ihtiyaca göre haremin dairelerine dağıtılır. Çamaşırhaneye verilir, mutfağa verilir, şuraya buraya verilir. 10-12 tane daire vardır haremde böyle. Her birinin başında ustalar bulunur. Ustalar da çocukken oraya cari olarak girmiş ve yetişerek, rütbesi yükselerek o seviyeye gelmiş kimselerdir. Ustaların yardımcıları vardır, kalfalar vardır. En altta da bu benim söylediğim acemi cariyeler vardır. Hı hı. Bunlar temizlik yaparlar, çamaşır yıkarlar, ütü yaparlar, getir götür işlerine bakarlar. Sayıları bazen çok artar. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra Osmanlı Sarayı'nın faaliyetleri arttıkça sarayda 300, 400, 500, 600'e kadar cariye olduğu olmuştur. Peki bunların hepsi padişahın hanımı mıdır?
Evet, 600, hareminde 600
bunların hepsi padişahın mülküdür. Vardı. Çünkü eski hukukumuzda savaş ganimetlerinin 5'te 1'ini devletindir. Bu 5'te 1'in 5'te 1'i de padişaha aittir. Dolayısıyla hareme alınan kızlar bu 5'te 1'in 5'te 1'inden olduğu için padişaha ait cariyelerdir. Erkeklerde de bu söz konusu, ondan da padişaha ait kölelerdir. Bunların hepsiyle padişah isterse evlenebilir. Buna kanuni bir engel yoktur. Ancak tatbikatta bunların hiçbirisi padişahın hanımı değildir. Hatta çoğu padişahı görmezler bile.
Şimdi hep şöyle bir hikaye var ya, hareme giren her genç kız, köle olarak giren her genç kız padişah eşi olma hayaliyle ya da ona yetiştirilerek
evet,
girer.
Evet, hayalden kim ölmüş? İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar. Bu mümkündür ama çok istisnaidir. Yani çamaşırhaneden bir kızın yetişerek padişah hanımı olması zayıf bir ihtimaldir. Çünkü saraya girmeden önce zaten kızlar padişah hanımı olabilecekler ayrılıyor. Yani çok güzel, aynı zamanda zeki ve kabiliyetli, iyi huylu hanımlar padişah eşi olmak üzere Valide Sultan tarafından ayrılıyor.
Seçiliyor mu Valide
Seçiliyor.
Sultan tarafından?
Valide Sultan bunları seçiyor.
Yani hepsi geliyor, hepsi bir yerdeler.
Tabii, tabii bir anda gelmiyor. Devamlı sirkülasyon var. Hı-hı. Saraya ihtiyaç oldukça giriyor. Bu kızları önce hazinedarlar görüyor. Bunların içinde dikkati çeken birisi varsa Valide Sultan'a arz ediyor. Valide Sultan müsbet kanaat hasıl ederse onu ayırıyor ve onun terbiyesiyle hususi olarak meşgul olunuyor. Kendisi. Çünkü o padişah hanımı olacak, padişah annesi olacak bir kızdır.
Peki dışarıdan hediye olarak padişaha gelen, gönderilen hanımlar
çoğu
var.
Çoğu var. Kırım hanları, Kırım hanının gönderdikleri var. Her sene Kırım hanı hediye gönderiyordu. Bilhassa Rusya ile yaptığı savaşlar neticesinde ele geçen esirleri gönderiyordu onun için. Bir devirde Osmanlı Sarayı'nda Ukraynalı Rum, o kısım Rus köle çok fazlaydı. Hürrem Sultan da bunlardan birisidir. Hı hı. Balkanlardan daha çok geliyor. Fütühat orada olduğu için. Daha sonra Kafkasya'dan da geliyor. Kafkasya o zaman Müslüman değil. Kırım Hanı vasıtasıyla geliyor. Bunun dışında Gürcistan hükümdarından tutun da Kaşgar Hanı'na kadar, Afrika'daki sultanlardan tutun da Balkan hükümdarlarına, hatta Avrupa krallarına kadar hepsi padişaha hediyeler gönderdikleri zaman, bunların içinde çok kıymetli kumaşlar olduğu gibi, vazolar, incik boncuk olduğu gibi cariyeler de vardır, köleler de vardır. Hı hı. Padişah işte bunların içinden aynı şekilde istikbal vaat edenleri Valide Sultan tarafından ayrılır.
Bunlar Müslüman değil.
Bunlar Müslüman değildir. Fakat sarayı aldıktan sonra bunlar Müslüman olurlar. Müslümanlığı kabul ederler. Müslümanlığı kabul etmeyen sarayda barınamaz. Çıkarılır saraydan. Yani Müslüman olmayı istemezse, tercih etmezse saraydan çıkarılır. Çırak edilir.
Yani şurasını anlamak lazım. Okuduklarımızla belki bize anlatılanlarla tam örtüştürmek açısından. Yani Müslüman olmazsa sarayda kalamaz.
Kalamaz.
Ama kitapların yazdığı gibi işte bir Hristiyan kendi dinini yaşamaya devam ediyor.
O mümkün
padişah
değil sarayda.
Padişah da buna
hayır,
izin veriyor.
Hayır,
böyle
hiç
şey
olmamış.
Yok.
Onlar o sonradan Sultan Mahmut devrinde yazılan romanlarda Sultan Mahmut'un annesinin Nakşidir Valide Sultan'ın Fransız asıllı bir esir olduğu, soylu bir ailenin kızı olduğu ve ölene kadar Katolik dininden ayrılmadığı ve oğlunun vefattan önce bir Katolik papazı getirdiği anlatılıyor. Fakat bu sonradan uydurulmuş bir hikaye. Nakşidir Valide Sultan Çerkez asıllıydı, Müslümandı, hayır hasenatı vardır ve o Aime de Riveri'nin esaretinden çok önce saraya gelmiş ve Sultan Mahmud'u doğurmuş. Yani o kız saraya geldiği zaman Sultan Mahmud hayattaydı. O bir yakıştırma. Sarayda böyle şu var. Gizli olarak, ama o da çok zordur. Bir insanın zaten yani yaşadığı ortamda onun o dinini muhafaza etmesi çok zordur.
Bir de çok küçük geliyorlar. Hani yaşayacağı bu tabii büyük olanlar var belki biraz daha ileri yaşlı.
Büyük olanlar da var ama onlar efendim şimdi şöyle bir durum var. Yani Hristiyan'ın Hristiyanlığa bağlılığı ne kadar ki? Saraya geliyor. Sarayda bambaşka bir ortam var. İnsan ister istemez o ortama uyuyor.
Tabii
bir
ne biliyor Müslüman, ki nasıl devam ettirecek?
Bir sürü Müslüman evladı yaşadıkları ülkelerin modasına uyarak Hristiyan oluyor. Yani bu çok da şaşılacak bir şey değil. Yani o ortama bakarak zaten onun farklı bir şeyi tercih etmesi beklenmez. Çünkü saraya gelmek onun için büyük bir kurtuluş demektir. Bazıları bunu hoş görmeyebilir ama yaşadığı yerler düşünülürse, Rusya, Ukrayna steplerinde açlıktan ölmek veya bir en iyisi bir domuz çobanıyla evlenmek kaderi olan bir kadının saraya girmesi demek ne demek? Yani bir kere bir eli yağda, bir eli balda, bir istikbalde ülkenin en ileri, dünyanın en kudretli insanının hanımı ve annesi olmak ihtimali var. Onun için saraya gelen hanımlar zaten meziyetli kızlar seçiliyor. Zeki, kabiliyetli, istidatlı kızlar seçiliyor. Onlar zaten böyle bir şeyde ısrar etmiyorlar. Ve bunlar iyi Müslüman oluyorlar. Nereden biliyoruz? Padişah hanımlarının ve annelerinin dindarlığı, hayır hasenatı dillere destandır. Bununla ilgili müstakil kitaplar, araştırmalar, çalışmalar vardır. Nereye bakarsak bakalım. Osmanlı hanımlarının, Osmanlı annelerinin ki hiçbir mükellefiyeti yoktur. Çünkü bunlar resmi vazifeli olmadığı için Osmanlı ülkesinde. Yani böyle hayır hasenat yaparak halkın sempatisini çekmek gibi bir beklentileri de olamaz. Padişahın olabilir belki, vezirlerin olabilir ama bu hanımların siyasi beklentisi yoktur.
Olmaması da gerekir zaten konum itibariyle. Peki din eğitimini sarayda alıyorlar.
Sarayda alıyorlar.
O zaman demek ki günlerinin bir kısmı
eğitimle geçiyor. Hepsinin eğitimle geçiyor. Şimdi diğer acemi cariyeler de geldikleri zaman ilk mektep tahsili seviyesinde bir eğitim görüyorlar. Bu eğitim bittikten sonra onlar dairelerine gidiyor. Ama padişah hanım olacaktan eğitimi devam ediyor. Bunlar o zamanın bir hanımefendisinin alması gereken bütün tahsil ve terbiyeyi sarayda alıyor. Kimlerden alıyor? Bunlar için sarayda iptidai bir başlangıç derslerini oradaki ustalar veriyor. Sarayda usta denilen cariyeler veriyor. Sonra sarayın hocaları vardır. Bunlar veriyor. Gerekirse dışarıdan hoca getiriliyor bu cariyeler için. Hatta bununla ilgili menkıbeler vardır. Hacı Sadullah Han'ın saraya bu sebeple hoca olarak geldiği ve Sultan Selim'in cariyelerinden birisine aşık olduğu, Mihriban zannediyorum kızın adı veya Şehriban, aşık olduğu rivayet ediliyor. Herkes diyorlar ki Sadullah Han'ın hayatı bitti. Fakat Sultan Selim bu iki sevgilinin arasına girmiyor. Şehriban'ı azat edip Sadullah ile evlendiriyor. Bunun bir benzeri Sultan Aziz veya Sultan Mecid zamanında olmuştur. Meşhur besteker Hacı Arif Bey saray hocalarındandır.
Meşhur filmdir aynı zamanda. Biz belki oradan daha iyi hatırlarız.
Ahmet Özhan'ın çevirdiği filmdir. O da saraya girip çıkarken sarayda bir cariyeye aşık olmuş, evlenmiş, kız verem olup öldükten sonra yine bir saraylı hanımla bu sefer evlendirilmiştir. Yani aşık olmamış, saraylı bir hanımla evlendirilmiştir. Yani bunların örnekleri de vardır. Dışarıdan hocalar gelir. Ne tür hocalar gelir? Bir kere din dersi hocası gelir, yazı yazma, hitabet, güzel yazı yazma, tarih, coğrafya, edebiyat, musiki, her konuda dikiş, nakış, yani bir kadının bilmesi gereken her hususta hocalar ona ders verir.
Musiki bir kadının bilmesi gereken bir şey mi?
O zaman için öyleydi. Şimdi şöyle bir durum var. Musiki çok geniş bir ilimdir. Matematik iliminden çıkmadır. Bunu ille bir çalgıcılık, şarkıcılık olarak düşünmeyin. Yani bir kadının musikiden anlaması demek, kulağının da eğer yatkınlığı varsa, mesela bir dini ortam olduğu zaman mevlüt okuması, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuması, ilahi okuması demektir. Veya kocasıyla baş başayken ona şarkı söyleyip onu eğlendirmesi
bir
demektir.
Bir enstrüman çalmasına hep bahsediliyor. Enstrüman çalanlarda, ut çalardı vesaire.
Enstrüman çalanlar da var. Enstrüman çalanlar da var. Yani bu bir istidat icap ettiriyor tabii. Şimdi bu saraya alınanlar böyle yetiştikten sonra artık padişah hanım olmak üzere yetişiyorlar ve padişahın nazarı humayunlarına mazhar olacakları günü bekliyorlar.
Bu ne demek? Birazdan yani, konuşalım mı? Tamam. Detay verelim sevgili dinleyicilerimize. Padişahın dikkatini çekmek, onun bu dikkatine mazhar olmak, onun ilgisini çekebilecek kadar yetişmiş olmak ne demek? Onu kim değerlendirir? Kim bu onayı verirdi? Az sonra paylaşacağız. Bizden ayrılmayın.
Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.
Ailede herkes birbirinin sağlığını, Orijin Krem hepinizin sağlığını düşünür. Orijin Krem'i kullanın, rahatlayın. Siparişleriniz için 0212 552 1313 orijinhijyen.com.tr.
Hiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Şimdi reklamlar.
İnternetim hep yanımda olsun diyenlere Vodafone mobil modemler kontratsız, formalitesiz sadece 99 lira. Yanında 3 ay boyunca her ay 1 GB internet hediye. Üstelik World'e özel 6 taksit fırsatıyla. Rengarenk Vodafone mobil modemler Vodafone cep merkezlerinde.
Puan Tur Umre Organizasyonu. 50 yıldır hizmetinizdeyiz. 0216 349 90 11. puantur.com.
Soba İhlas'tan alınır. Türkiye'nin en çok satan ısıtıcıları büyük indirimle kışa hazır. Fiyatlar çok, çok daha avantajlı. Kıyaslayın, hesaplı ısının. Aura Sobalar, İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. 0212 444 49 49.
Kiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Reklamları dinlediniz.
Kemik erimesi özellikle ileri yaştaki kadınların en büyük problemidir ve önlem alınmadığında kırılganlığa bağlı sakatlıklara neden olur. Kaplıca kürleri kemik erimesinde oldukça etkili bir tedavi yöntemidir.
Sağlık tatil kaplıcaya, gel Armutlu'ya.
İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10 0 ya da www.ihlasarmutlu.com.
Padişah eşlerinin nasıl seçildiğini konuşuyoruz. Aslında nasıl seçildiğini derken haremin ve biraz da o padişahın hususi hayatını oluşturan o hayatın içindeki hanımların nasıl seçildiğini konuşuyoruz. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile. Peki kız yetişti, serpildi. Çok da güzel. Padişahın karşısına çıkmak için yeter mi bu?
Yok, ona valide sultan karar veriyor.
Yani bir yarışma demeyelim ama sürekli bir gözlem altında
var, tabii,
aslında.
Devamlı. Yani o kızlar devamlı valide sultanla baş hazinedarla, baş hazinedar haremin amiridir. Yani o da kıdemli bir cariyedir. Çok yetişmiş, çok kabiliyetli, madalyası göğsünde, elinde padişahın mührü olan mareşal rütbesinde bir kadındır yani. Köledir asıl ama sarayın en önde gelenlerinden.
Kölelere böyle ünvan verilir mi?
Tabii, işte harem ağaları aynı zamanda vakıflar genel müdürüdür kızlar ağası. Osmanlı vezir azamlarının çoğu köledir. Ama vezir azamdır yani. Padişah'tan sonra dünyanın en ileri gelen devlet ama köledir hala.
Köledir yani, azat ettim ben.
Hayır.
Gibi bir şey yoktur.
İster azat eder ister etmez ama çoğu azatlı değildir yani.
Bu yüzden mi kalan mal varlığı da
tabii devlete kalıyor. Onu millet bilmediği için devlet müsaade ediyor diyor devlet adamlarının malına. Halbuki bu kaideyi bilseler.
Evet, köle olduğu için devlet.
Köle olduğu için. Şimdi köleleri de azat etmek istememişler. Mümkün mertebe kontrolü elinde tutmak istemiş. Yani saray biraz işin o yönü de istese etse eder yani.
Mührü veriyor ama.
Hatta Rüştem şey için anlatırlar. Meşhur Makbul İbrahim Paşa için anlatırlar. Bir davada şahit olmuş. Şeyhülislam kazasker daha doğrusu şahitliğini kabul etmemiş demiş. Vezir Azam Hazretleri siz kölesiniz. Sizin şahitliğiniz makbul değil demiş.
Nasıl aşağılayıcı bir şey,
şey ama. Ulemanın itibarı çoktur. Geliyor padişah diyor ki efendim kazasker bana böyle böyle dedi diyor. Kanuni Sultan Süleyman diyor ki vay nasıl der benim enişteme demiyor. Haklı diyor, doğru. Hukuk böyle.
Neyse olur.
Ben seni azat ettim diyor.
Bu olay üzerine.
Evet. Geliyor kazaskere diyor ki padişahımıza ben vaziyeti arz ettim, beni azat etti. Diyor ki kölenin kendi lehine beyanı kabul edilmez.
Belgesi
yazılı lazım. Belge veya şahit getireceksin diyor.
O hala devam ediyor,
evet,
yalnız.
Tekrar dönüyor padişah el yazısıyla kölesini azat ettiğini yazıyor, mühürlüyor, iki de şahit koşuyor. Kazaskere ondan sonra kabul ediyor. Ya bu olmuş i̇şte bir hadise, bu hikaye aslında, değildir.
Bu aslında işte ben padişah dedi ve oldu, istedi ve yapıldı cümlelerine de birer açıklama aslında. Böyle laf lafa açıyor, bunları konuşuyoruz ama hani padişahın da aslında bir şeyleri yaparken etrafındakiler tarafından nasıl disipline edildiğini, tabii yönlendirildiğini.
Padişah kanunlara, geleneklere ve umumi menfaate aykırı hareket edemez istese de. Yani padişahın yetkileri bugünkü Cumhurbaşkanı kadar bile değildir yani. Başbakan kadar hiç değildir. Çünkü başbakan
Cumhurbaşkanından daha
isterse yetkilidir. Kanunu bile değiştirir. Padişahın kanunu değiştirme yetkisi yok. Kanunlar kendi dışında hazırlanmıştır. Yani onu bilmek lazım. Bir de geleneklerin çok hakim olduğu bir zamanda şimdiki gibi değil. Ne geleneği der ama o zaman öyle değil. Evet. Padişahlar geleneği değiştiremez.
Kapalı toplumlardan
kapalı toplumlar tabii. Şimdi Valide Sultan bir kızın padişah hanımı olacağına karar verdiği zaman bu kızı padişaha takdim eder. Padişah hareme geçtiği bir gün Valide Sultan her istediği zaman oğlunun yanına çıkamaz.
Hatta randevulu mudur?
Hanımları ve çocukları da her istediği zaman babalarının yanına çıkamazlar. Randevuyla çıkabilirler. Padişahla Vezir-i Azam da her istediği zaman görüşemez. Padişahla her istediği zaman görüşebilen iki zümre vardır. Hı hı. Birisi harem ağaları, ikincisi saray ağaları. Saray ağası dediğimiz has oda denilen padişahın özel kalem müdürlüğünde çalışan 4 subay vardır. Has oda başı, silahdar, miftah ağası, tülbent ağası. Bu 4 ağa ve harem ağaları her istediği zaman padişahın yanına çıkabilirler.
Bunlar aynı zamanda kişisel bakımına,
evet, yani tabii onlarla ilgileniyorlar. Birisi geldi, filancadan haber geldi. Onlar yapabilir. Hı hı. Hiç kimse padişahın yanına çal kapı giremez. Randevuyla girebilirler. Padişah görüşüyor.
O randevuyu bu 4 kişi mi?
Bunlar ayarlarlar, evet. Bunlar ayarlarlar. Padişah hareme geçtiği zaman Valide Sultan oğluyla görüşme talep eder ve bu kızı takdim eder.
Yanında götürmez. Sadece hayır, götürmez. İsmen bahseder.
Bahseder. Padişah görmek isterse, çünkü bu hem eski nezakete hem protokole aykırıdır. Emri vaki olur kızı yanında getirmek. Padişah, hı-hı, bilmiyor ki kızı getireceğini. Hı-hı. Annesini geleceğini biliyor.
Annesinin yanında hayır ya da evet
diyemeyebilir.
Demek.
Onun için bunlar çok dikkat edilir eskiden. Emri vaki yapılmaz. Yani
hele de padişah.
Hele de padişah. Padişah getir derse veya bir şekilde getirin derse kız gelir. Padişah beğenirse o padişahın hanımı olur. Beğenmezse padişah o diğer dairelerden birisine gönderilir. Bu iyi bir şey de olmaz. Hı hı. Bazen evlendirilir. Saray ağalarından biriyle evlendirilir.
Bu, evet, değil mi? Evet. Yani saraydan çıkartılır.
Çıkartılır veya sarayın diğer daire ona şey sunuluyor.
Tercih.
Ne yaparsın? Sarayda mı kalmak istersin? Seni işte şu daireye verelim, bu daireye verelim.
Bu daire dediğimiz orada bir iş yapacak.
İş yapacak. Hı-hı. Veya o da hoş bir şey değil. Hı-hı. Yani o ilk önce öyle seçilmiş bir kızın gelip de onların arasında kalması.
Geri adım.
Fakat şöyle, orada yükselmesi kolaylaşır. Kalfa ve üstü olması kolaylaşır. Hı-hı. Var böyle cariyeler. Yani padişah için seçilmiş fakat padişaha takdim edilemediği için mesela hazine dairesine geçmiş ama yükselmiş, hazineden olmuş.
Yıllarca bekleyenler de var takdim edilmeyi.
Var tabii, var. Ama belli bir yaştan sonra artık onlar yani
zannettiğimiz kadar büyük bir yaş değil ama bu.
Değil.
Yani şimdiki
en fazla 25.
Evet.
En fazla 25. 25'ten sonra artık o ümit zail olur. Evet. 25 azem. O zaman o yaştan sonra evlendirilir kızlar. Çırak edilir. Sorulur saraydaki kızlara. Hı. Siz devam edecek misiniz sarayda? Yoksa sizi evlendirelim mi? Evlendirelim diyenler evlendirilir saraydan veya dışarıdan kimselerle. Hı hı. Devam etmek istiyoruz diyenler devam ederler. Artık ömrünü saraya vakfederler.
Bunların aynı zamanda mesela padişahın işte eşlerine yardımcı olmaları, çocukların bakımında görev almaları mümkün müdür?
Şimdi zaten bunlardan başka padişahın her hanımının bir dairesi var. Orada cariyeler var. Valide Sultan'ın dairesi var, cariyeler var. Padişah kızlarının, oğullarının daireleri, orada cariyeler var. Ağalar var, harem ağaları var. Aynı sarayın küçük bir modeli haremin içindedir.
Her birinin dairesi otel var. Otel odaları gibi düşünmek. Suit odaları düşünün. Gibi, evet.
Mesela padişah hanımın orada bir odası var. Yatak odası içeridedir. Önünde oturma odası var. Misafirler orada kabul eder. Yemeğini orada yer. Çocukları oradadır. Padişah geldiği zaman orada görüşürler.
Bir yanda kral dairesi
yanında
var.
Yanında da küçük öbür odaları vardır. Var. İşte hizmetkarlar da orada kalırlar. Evet. Devamlı yanında nöbetçiler vardır. Nöbetçi ağa ve nöbetçi cariye vardır. Mesela gece bile orada kalır. Kadın efendinin, padişah hanımın, padişah hanımı uyur. Bir şey söyler, onu söyler. O gider sabahleyin, diğeri gelir. Padişah da böyle nöbetçi cariye ve nöbetçi harem ağları vardır. Padişah odasının dışında bulunurlar. Onlar devamlı uyanıktırlar gece.
Bir şey olmasına. Ki olmuş da yani olmuş harem da, basılmış.
Hem de haber geldi gece mesela. Bunlar vasıtasıyla padişah.
Tabii bir de onu düşünelim. Şimdiki gibi belli mesai saatleri içinde kabul ediyoruz gibi bir
değil,
şey yok.
Değil.
Bir ulak gelmiş kilometrelerce yoldan.
Çok vakidir bunlar.
Yoldan.
Tabii. Bir de şu var. Padişahın bir şey haber yollaması icap edebilir. Birine bir şey söylemesi icap edebilir gece. Onun için bunlar mutlaka uyanık dururlar. Şimdi bu padişahın bazen de padişah tesadüfen görür. Bahçede gezerken. veya haremde bir yerden bir yere giderken cariyeye rastlar.
O yüzden hep bakımlı olmak zorundalar. Evet. Her sabah işte hazırlanmak
hep,
için.
Evet, hep bakımlı, hep güzel giyimli. Zaten o kızların başka işi de yoktur yani. Bunlar bir kere bile padişahla karı koca olsa da onlar için bir bahtiyarlıktır. Çünkü onların statüsü değişir. Padişah hanım olur. Bir de çocuğu olursa, yani hamile kalırsa, hele bir de bu çocuk erkekse, şehzade ise, o zaman onun statüsü artık değişmiştir. Hukuken de değişmiştir. O artık ümmü velet olur. Çocuğunun ölümüyle azatlanır zaten. Geri alınamayacak
çocuğun
şekilde.
Çocuğun doğumuyla
bir. Doğduğu andan, yok. Kocası, padişahın ölümüyle.
Padişahın ölümüyle.
Çocuk doğduktan sonra statüsü değişir. Hı-hı. Padişah ölünce bunlar hür olurlar kendiliğinden. Ve ayrıca padişah hanım olurlar. İsterse padişah bundan bir daha hiçbir araya gelmesin. Bu artık padişahın hanımıdır. Padişah.
Özel bir konumda sahipleniliyor evet, aslında.
Sarayda şöyle bir adet var. Padişahın hanım olanların rütbeleri vardır. İlk 4 tanesine kadın efendi denir. Sonraki 4 tanesine ikbal denir. Sonraki 4 tanesine peyk denir. Sonraki 4 tanesine gözde denir. Bu rütbeleri padişah verir. Baş kadın efendi, ikinci, üçüncü, dördüncü kadın efendi. Baş ikbal, ikinci ikbal, üç böyle.
Bunların bir terfi kuralı
edebilirler.
Yok.
Yok, hayır padişah verir.
Hayır.
Ölenin yerine padişah terfi edebilir. Mesela dördüncü kadın efendi ölürse normalde baş ikbal, dördüncü kadın efendi. Padişah diyebilir, hayır. Üçüncü ikbal, başka dördüncü olabilir diyebilir. Bunların ayrı bir meziyeti yok. Padişah hanımlarıdır. İlk zamanlarda o çocuğu olan padişah hanımları haseki denmiş. Fakat son zamanlarda da haseki değil, kadın efendi, ikbal. Şimdi bu hanımlar sadece sarayda değil, saray dışında da olabilir. Bu bilhassa son zamanlar için cari. Mesela Sultan Abdülmecid kız kardeşi Adile Sultan'ı ziyarete gidiyor. Bahçede bir güzel kız görüyor. Ablasına diyor ki sizin diyor bahçenizde çok güzel ceylanlar varmış. Ben ava gittim ama diyor, hı hı, burayı bilseydim burada avlanırdım diyor. Adile Sultan diyor ki ben sana onu vermem diyor. Çok seviyorum ben onu diyor, ondan ayrılamam. Yalvar yakar Adile Sultan'ı razı edip o, böyle cariyeler vardır. Aynı şekilde Sultan Hamit'in...
Bunlar aynı zamanda aşk ifadeleri mi?
Beğeniyor kızı. Evet. Kızı beğeniyor. Yani o belli bir şey.
Peki, saraydaki aşk hikayeleri. Yani şimdi belki tarih itibariyle aşkı konuşmaya çok yakın olduğumuz için bunu soruyorum. Hani anlatılanlar işte falanca padişah filanca cariye için yanmış, ölmüş, eğilmiş.
Var öyle, evet.
Var mı?
Var tabii şöyle. Yani cariye bir kere güzel. Yani malum suretten sirete geçiş vardır. Huyları da iyi. Yani seçme bunlar. Yani bunlar her bakımdan iyiler. Oturmasını kalkmasını biliyorlar. Hal hareketleri, konuşmaları, ifadeleri, ses tonları, karşılamaları, her şeyleri bir erkeği mest edecek. İşte bunların bazıları gönlü de çekiyor. Mesela Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'a olan aşkı öyledir. Ondan sonra...
Bu bir tek eşli hayat mıdır aynı zamanda? Onu da sorayım.
Şöyle, tek eşli hayat değildir. Hayır.
Tek eş. Mesela Hürrem'in hayatı
Kanuni Sultan Süleyman için böyle. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan sonra başka kadınla karı koca hayatı yaşadığı bilinmiyor. Kesin yaşamadı diyemeyiz ama yaşadığı bilinmiyor. Yani hep Hürrem Sultan'la ölene kadar ondan beraber oldu deniyor. Ama onun dışındaki padişahlardan bir cariyeyi çok sevip ondan çokça vakit geçirip ama yine poligam olarak yani çok eşli hayata devam ettiğini de biliyoruz. Neticede yani sevginin de ömrü var. Yani daha güzeli, daha iyisi.
Son kullanma zarihi bittiyse diyorsunuz.
Şimdi tabii bunlar belki şey olmayabilir ama neticede bir padişahtır. Yani ülkenin bir numaralı insanıdır. Bu konuda daha şanslı, daha avantajlı bir pozisyonda olması mümkündür ki eski cemiyet hayatı buna elverişliydi. Yani o zaman kölelik var, cariyelik var, çok evlilik var. Saraya çok hanım giriyor. Yani padişahın bir de padişahın mümkün mertebe çok hanım olması teşvik edilmişti. Bilhassa annesi tarafından. Çünkü hanedan birkaç kere yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, hı-hı, kalmıştır. Çok çocuk olması matluptur. Çocuk ölümleri çok fazladır. Doğumda ölümler çok fazladır. Bundan dolayı çok çocuk olması için padişah anneleri, padişahları çok evlenmeye teşvik etmişlerdir.
Dolayısıyla bu aynı zamanda haremde farklı gruplar, klipler,
olmasına netice vermiştir,
sohbetler
tabii.
Ve doğru, işte şimdiki kitaplara yansıyan
doğru,
artık hikayelere, gerçek mi değil mi?
Bir de şu var, yani padişahın o zamanın şartlarında stresini, memleket meseleleriyle meşguliyetin verdiği sıkıntıyı def etmesi için yapacağı çok fazla bir şey yoktur. Sevdiği bir hanımla konuşması, sohbet etmesidir onu belki ondan uzaklaştıracak bir şey. Onun için biraz da teşvik edilmiştir. Yani padişah öyle herkes gibi değildir yani.
Peki en çok, haremde en çok ve en az sayı itibariyle hangi padişah döneminde olmuş?
Sultan Mecid ve Sultan 3. Murat zamanında çok cariye olmuş. Yani Sultan Murat zamanında 600 küsur cariyenin ismi veriliyor. Bunu tam tespit etmek mümkün değil. Gündelik defterlerinden çıkarabiliyoruz. Hı-hı. O defterler tam mı eksik mi bilemiyoruz. Girip çıkanları bilemiyoruz ama Sultan Murat zamanında 600 ve Sultan Mecid zamanında 600 cariye. O civarda, hı-hı, rakamlar var. Bini bulmamıştır.
En az aynı.
Ama şu var. Başka saraylarda da cariyeler var. Tek tük. Az ama onlar. Başka padişah sarayları var. Mesela Dolmabahçe Sarayı'nda padişah, hı-hı, Topkapı Sarayı var, beyler. Oralarda da cariyeler yaşıyor. Orayı devamlı hazır tutmak için yani o da var.
Çalışanları eski, da işin içine koyuyoruz ama
tabii çalışanlar var. Yani tabii tabii çalışıyor bunlar. Bir de eski padişahın haremi var. Yani bir de o var.
Padişah
eski padişah
sonra
vefat edince haremi eski bir saraya gidiyor. Yeni bir harem kuruluyor. Yalnız son padişah Sultan Vahidettin yeni bir harem kurmamıştır. Memleketin bu halinde ben yeni bir harem kuramam demiştir. Eski padişah haremlerinden gelmek isteyen cariyelerle bir harem kurmuştur.
Peki kendi hareminden cariyeleri de çocuğun
çok azdır
annesi,
ama onlar.
Bunları tabii başka onlar zaten saraya göndermesi mümkün mü? Yani
hayır,
hayattayken.
Şöyle, hayır şöyle. Şimdi bir padişahın bir hanımdan çocuğu olmuşsa o hanım eğer padişahın teveccühünü kaybetmişse hatta boşanmış da olabilir bu. Bu yine o statüsünü devam ettirir. O rütbesini devam ettirir. Çünkü şehzade veya sultan annesidir. Yine bir sarayda oturur. Ya padişahın oturduğu sarayda veya başka bir ev ona tahsis edilir. Orada oturur. Son zamanlarda bu çok yaygın. İlk zamanlarda değil. Yani klasik devirde hepsi Topkapı Sarayı'nda. Zaten padişahın hanımının çocuğu olmuşsa artık başka bir adamdan evlenmesi mümkün değil dul kaldığı zaman. Boşansa da ölse de.
Peki nikah kıymış mıdır padişah eşleri?
Şimdi cariyeyle nikah kıyılmaz. Çünkü cariye olması bir insanın karısı demektir. Bunun için nikah kıyılmaz ve bunun için dört tahdidi de yoktur. Onun için Osmanlı padişahlarının hanımlarının sayısı fazla görünür insanlar. Bunu da bilmeyenler padişahlar çok hanımla evlenmiş. Demek ki dini hukukun prensibine riayet etmemiş derler. Ama son zamanlarda Sultanahmet'in saltanatının ikinci yarısından itibaren cariye sayısı fevkalade azalmıştır. Çünkü köle ticareti yasaklanmıştır. Dolayısıyla Osmanlı ülkesine gelen cariye sayısı azalmıştır. Bu sefer saraya hür kadınlar alınmıştı. Yine Çerkez ve Gürcü aslından Kafkasyalı o terbiye alıştıkları için. Ama artık bunlarla nikah yapılmaktadır.
Hür olduğu
hür
için.
Hür oldukları için nikah yapılmaktadır. Bunların şu da var tabii padişahın bazen aynı nikahlı fazla karısı gibi gözüküyor. Biraz da Sultan Hamit için bunu söylüyorum. Ama Sultan Hamit zamanında bir hanımla evlendiği zaman ondan önceki hanımlardan bir tanesi boşanıyor. Ama boşanmak bugünkü gibi düşünmeyin. Yine sarayda hayatını devam ettiriyor. Yine rütbesi var. Etrafındakiler padişah hanımı gibi itibar görüyor. Ama dini olarak ve hukuki olarak boşanmıştır.
Yani ki mahrem artık öyle mi? Tabii, boşandığına göre.
Şimdi padişah mahrem olmaz ama ayrı bir dairede yaşar. Padişah da zaten görülmez. Ama padişahın çocuğu vardır ondan. Padişahın çocuğunun annesidir ummiyetle. Padişahın çocuğun annesi değilse zaten çok önemli değildir. O saraydan da çıkartılır, bir başkasıyla da evlendirilir. Ama padişahtan bir çocuğu olmuş da boşanmışsa o mutlaka sarayda itibarlı bir şekilde yaşar. Padişahla da zaten o milleti zannettiği gibi değildir. Padişah gece gündüz kadınların kızların arasında değil. Zaten işleri çok.
İşte bu oryantalist bakış açısı içinde resmedilenler.
Evet, beraber yemek bile yemez mesela hanımlarıyla. Hiçbiriyle.
Hiçbiriyle.
Hiçbiriyle yemek yemez.
Yemez, içmez.
Bu geleneği ilk yıkan Sultan Abdülhamit olmuştur. Hanımı Müşfika Kadın Efendi ki o da vefatına yakındır. Yani Müşfika Kadın Efendi'nin gelişi 1888. O tarihten sonra o çok sevmiştir Müşfika. Ayşe Müşfika tarzı ter ismi Çerkez. Çok sevmiştir o hanımı. O kadın 1961'e kadar yaşadı. Yani padişah eşlerinden en son değil ama Sultanahmet'in en son vefat eden eşi 1969'da vefat etmişti. Beyice Kadın Efendi. Ondan önceki vefat etti. Çok uzun yaşadı. O padişahın ondan beraber yediğini herkes ittifakla söylüyor. Padişah yediğini de zannetmiyorum da padişahın yanında oturuyor. Hizmet ediyor, eşlik ediyor muhtemelen.
Ya padişah ben yemiyorum. Bir şeyler ne bileyim hani hep resmedildiği gibi söyleyeyim de hani mesela padişah bir yerde etrafında cariyeler birinin ağzına bir meyve verir vesaire vesaire.
Ama işte bunlar hep tarihi, resim nedir? Tarihi bilgiler böyle tasvir etmiyor. Padişah hareme geçtiği zaman onun bir dairesi var. Dairesine geçmeden önce bu gece yanıma filanca hanımım gelsin diyor. Önceden haber yollanıyor hanıma. O hanım süsleniyor, püsleniyor.
Bunun bir prosedürü var mı?
Prosedürü var. Evet, önceden kızlar ağasının ağalardan biri vasıtasıyla kızlar ağası vasıtasıyla haznedara söyleniyor. Haznedar valide sultana. Valide sultan yoksa haznedar bizzat kendisi o hanıma tebliğ ediyor. Bu akşam padişahımız sizinle sohbet etmeyi emir buyurdu
tabii
diye.
Bu büyük bir hazırlık.
Büyük bir hazırlık. Kadın yıkanıyor, süsleniyor, püsleniyor. Ne konuşacağını anlatıyor. Padişah odasına gidiyor. Yani bu böyledir. Öyle padişah oturmuş burada hanımlar havuzda yüzüyorlar falan. O komik. O binbir gece masallarına uygun. Yani tarihi kaynaklar onu teyit etmiyor. Olsa ne olacak ayrı mesele. Padişah bir yere oturur. Cariyeleri gelir etrafında. Onu eğlendirirler ama bunun bir mahsuru da yok. Yani ki ama
öyle değil.
Hayat öyle değil.
Evet.
Hayat yani, öyle değil.
Olsa söyleyeceğiz.
Olsa yani. Söyleyeceğiz yani.
Peki çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
İpek Yolu.